Ayrım 65, sayfa 762. Top atışıyla verilen dur emri generalin kaymakamın yüzbaşının yüreğini parçaladı. Beyler birkaç dakika önce binbaşının karargahında toplanmışlardı. Erkenden kalkıp dağa tırmanması olağanüstü fedakarlık anlamına gelen şişman, ciğer hastası kaymakam da içlerindeydi. Dört bölük komutanı ilerleme emrini bizzat almak için yüzbaşının çevresine toplanmışlardı. Gece boyunca mükemmel çalışan gözcüler kamp halkının dik kayalıklarla kaplı sahildeki barınaklarını tamamen keşfetmişlerdi. Damlacığın güneyden gelecek bir saldırıya karşı son derece seyrek, kötü korunan iki avcı hattıyla kontrol altına alındığını da biliyorlardı. O nedenle Ali Rıza'nın emri gereği bu zayıf hatta karşı sadece iki makineli tüfek bölüğü kullanılacaktı. Dağ topçusunu kuzeyde Ermeni siperlerini dövmeye başladığı anda saldırıya geçeceklerdi. Kaymakamla yüzbaşı direnişin yaklaşık bir saat içinde kırılacağından eminlerdi. Sonra da deniz kıyısındaki kampı birlikte tasfiye etmek için kuzey ve güney grubu birleşecekti. Ama kurtuluş yoktu. Gabriel Bagratya'nın ilk obüs mermisi kayalık kulenin altındaki taş bayıra isabet etmiş, ikincisi daha öteye fırlamış ama üçüncüsü subay grubunun oldukça yakınına düşmüştü. Top mermisi parçaları ve taş kırıntıları parçalamıştı havayı. İki piyade eri inleyerek yerde yatıyordu. Yüzbaşı ağır hareketlerle sigarasını yaktı. "Kaybımız var generalim." Ali Rıza'nın genç saydam yüzü kıpkırmızı olmuş, dudakları her zamankinden daha incelmişti. "Yüzbaşı, bu Bagratya'nın öldürülmemesini bizzat benim önüne çıkarılmasına emrediyorum." Sözünü yeni bitirmişti ki askerlere dur emri veren muazzam patlama duyuldu. Subaylar denizin bütünüyle göründüğü batıdaki istihkam siperlerine koştular. Dört bacasıyla guişen kurşuni dalgaların üzerinde donup kalmış gibi maviye çalan gri rengiyle duruyordu. Bacalarının üstünde duman bulutları vardı. Topun ağzındaki duman ise dağılmıştı. Öyle görünüyordu ki komutan Orontes Ovası'na sadece bir korkutma atışı yapmıştı. İlk konuşan kaymakam oldu. Heyecandan sesi titriyordu. "Bir anlaşmazlık olmasın general. Siz sadece askeri komutaya sahipsiniz. Karar verme yetkisi bende." Ali Rıza yanıt vermeksizin dürbünüyle Guişen'i inceliyordu. Başka zamanlar genellikle ihtiyatlı bir gevşeklik içine davranan kaymakam bu kez sükunetini yitirmişti. "General, sizi operasyona hemen başlamaya davet ediyorum. Oradaki şu gemi bizi durduramaz." Dürbünü indiren Ali Rıza emir subayına döndü. "Habesle'ye telefon edin. Emrim en hızlı biçimde kuzeydeki topçu mevzilerine iletilsin. Topçu ateşi açılmayacak." "Topçu ateşi açılmayacak!" diye yineleyen emir subayı koşarak gitti. Kaymakam gevşek ama heybetli vücuduyla doğrulmuştu yerinden. "Bu emir ne andama geliyor? Açıklama istiyorum efendi!" Kaymakamı hiç dikkate almayan general gri mavi gözlerini yüzbaşıya çevirdi. "İlerlemiş bölükleri geri çekin. Bütün birlikler dağdan çekilip aşağıda vadide toplanacak. Hemen harekete geçilsin." "Açıklama istiyorum!" diye bağırdı kaymakam kendinden geçmiş halde. Gözlerinin altındaki torbacıklar koyu mavi bir renk almıştı. "Korkaklık bu. Ben ekselanslarına karşı sorumluyum. Operasyonu kesmek için ortada hiçbir neden yok." Genç generalin uzun soğuk bakışlarını hissetti üzerinde. "Neden yok mu? Müttefik filosuna açık sahili bombalama fırsatı mı vermek istiyorsunuz? Uzun menzilli toplar Antakya'ya kadar ulaşabilir. Yoksa kuru vazörün orada yalnız kalacağını mı zannediyorsunuz kaymakam? Fransızlarla İngilizlerin kıyıya asker çıkarması ve böylece savunmasız Suriye'nin ortasına yeni bir savaş alanı oluşması uygun mu sizce? Ne dersiniz kaymakam?" Sarıya çalan kahverengi yüzlü kaymakamın öfkeden ağzı köpürüyordu. "Beni ilgilendirmez. Ben sorumlu olarak size emrediyorum." Daha fazla devam edemedi. Generalin emrinin bu kadar kısa sürede Osmanlı topçu mevzilerine ulaşması elbette mümkün değildi. İlk top mermileri kuzey geçidindeki yarığa gürültüyle düştü. Guişen'in zırhlı kulesindeki uzun şık top damluları dönmeye başlamıştı. Henüz 3 saniye geçmeden ağır top atışı Süveydiye, El Eskel, Cedidiye üzerine ateş yağdırıyordu. İspirto fabrikasının yüksek bacasına hızla Amerikan bayrağı çekildiği görüldü. Bazı ahşap Osmanlı evleri yanıyordu. Ali Rıza yüzbaşıyı azarladı. "Telefon edin, ateşi durdursunlar. Allah kahretsin. Zaptiyeler halkı tahliye etmeye başlasın. Herkes vadiye." Şimdiye kadar alt rütbeli olduğu için susan Selanikli Çilli müdür de öfke nöbetine kapılmıştı. Top gürültüsüne rağmen sesini Guişen'e duyurmak istiyormuş gibi elini boru yapmış bağırıyordu. Devletler hukukunun ihlalidir bu. Açık zahil, iç politikaya müdahale. Tuğ General Ali Rıza bastonunu yerden kaldırmış, gitmeye hazırlanmıştı. Çevresinde subaylar olduğu halde bir kez daha döndü. Neden bağırıyorsunuz müdür? İddiada teşekkür edin. Sağlık durumuna göre bugün kendisini çok fazla zorlamış olan kaymakam fenalaşıyorum diye inledi. Ağır bedeni yere yığılmıştı. Kendinden geçmemek için var gücüyle mücadele ettiği görülüyordu. Morarmış dudakları arasından hep aynı sözcükler dökülmekteydi. Sonumuz geldi, sonumuz geldi. Müdür hasta amirini 4 zaptiye ile aşağıya taşımak zorunda kalmıştı. Mucizenin bilincine tümüyle vardıktan sonra Bagrat yanında kurtuluşun şiddetiyle yere yığılmış olabileceği varsayılabilir. Ama adamda hiçbir değişiklik olmamıştı. Duyguları artık hiçbir şeye yanıt veremiyordu. Şu anda içinde olup bitenleri gerçeğe uygun anlamak için binbir dikkatle seçilmiş sözcükler bile yeterli değildi. Hayır, hayal kırıklığı değil, bu çok kaba olurdu. Daha çok ölüm derecesinde yorgun bir organizmanın kendisini yeniden ayarlamak için gösterdiği isteksiz çabaydı. İnsan gözü karanlıktan parlak ışığa kendisini alıştırmadan çıktığında, ruhu ışığın hasretini çekmiş de olsa bu ani değişikliğe direnir. Bagratyan'ın ilk tepkisi boydan boya bütün savunma hattına ulaştırdığı emirdi. Kimse yerinden kıpırdayamayacak, herkes olduğu yerde kalacak. Emir son derece önemliydi. Çünkü birincisi Gabriel Osmanlı'nın niyetini bilmiyordu. İkincisi savaş gemisinin Fransız bayrağını henüz kendi gözleriyle görmemişti. Ayrıca bu geminin 4500 kişiyi alması, almak istemesi de zayıf bir ihtimaldi. Ölüm beklentisiyle geçen son geceden sonra uzun avcı atlarında felç olmuş gibi yatan direnişçiler üzerinde de mucizenin yarattığı etki daha az garip değildi. Haberi hafifçe ciyaklayan soluk soluğa bir delik anını getirmişti. Duyduklarını çığlıklarla karşılamayan insanlar bir süre donup kalmışlardı yerlerinde. Sonra aniden bölümler dağılıvermişti. Mucize haberi duyanlar yanında bulunan komutana doğru tepeyi tırmanıyorlardı. Fakat asıl garip olan bu değil, kalın ve sert erkek seslerinin aniden değişmesiydi. İnsanlar birdenbire tiz seslerle konuşmaya başlamışlardı. Gabriel'in üstüne her yandan yüksek ve tiz sesler yığılıyordu. Kadınların öfkelendiklerinde çıkardıkları sese benzeyen titrek, çirkin bir bağırtı ya da dillerin korku krizini andırıyordu bu. Kurtuluş duygusu ruhlara egemen olmadan önce böylesine bulaşıcı çatlak ses kramplarına yol açmıştı. Erkekler verilen emre hemen uydu. Sanki sarsıcı hiçbir şey olmamış gibi yeniden siperlere girmiş, tüfeklerini önlerine almışlardı. Öğretmen Şatakyan komutandan kendisini komiser olarak kıyıya göndermesini istedi. Fransız dili ve telaffuzuna ustaca egemen oluşu sayesinde görüşmeleri sürdürecek yetkili hiç kuşkusuz o olacaktı. Öğretmenin yüzü sevinçten ışıldıyordu. Herhangi bir Osmanlı saldırısı tehlikesi kalmayasaya kadar mangaları bizzat kendisini örnek almalarını sağlayarak bir arada tutmak isteyen Gabriel Bagratyan, Şatakyan'ı kıyıya şu görevlerle göndermişti. Her koşul altında kıyıdaki kamp halkıyla dağdaki savaşçılar arasında sürekli bağ korunmalıydı. Şatakyan'la birlikte Terhay Kazun ve Bedros Altuni de görüşmek için Fransız gemisine gideceklerdi. Kruvazör'ün komutanı halk arasında ağır hasta Fransız bir kadının bulunduğundan hemen haberdar edilmeliydi. Kuzey geçidine karşı başlayan topçu ateşi Bagratyan'ın kuşkularını doğruluyordu. Osmanlı kesin gözüyle baktıkları bu ganimeti kolayca gözden çıkarmayı akıllarından geçirmiyordu. Nuran Çavuş'a hemen bir haberci gönderildi. Kuzey mevziyi son adam düşesiye kadar savunulacaktır. Bagratyan'dan ilgili emir gelene kadar mangalar siperlerini ya da top ateşi esnasında korunmak için girdikleri kayalık barikatları hiçbir koşul altında terk etmeyeceklerdi. Ateş kısa süre sonra kesildi. Oysa dev geminin topları Müslüman yerleşim yerlerini hala dövmekteydi. Orontes Ovası'na sanki kıyamet kopuyordu. Gabriel gözcü yerine çıktığında artık Süveydiye, El Eskel, Cedidiye ve en uzaktaki Ayn bile ateş ve duman içindeydi. Halk at, eşek, öküz arabası gibi bulabildiği her şeyle yığınlar halinde Ermeni Vadisi'ne kaçmaktaydı. Bir süre sonra Bagratyan yeniden topların başına döndü. Topların mahmuzları ardında hazırlanmış mermiler duruyordu. Osmanlı saldırısına ateşle karşılık verme zamanı gelince topları kuzeye çevirecekti. Ama tehlikenin hala geçmediğine inanmasına rağmen bundan vazgeçti. Topların yanına oturdu. Uzaklara aynı zamanda da kendi içine bakıyordu. Belki birkaç hafta içinde yeniden Paris'te olacağım. Avenue Kleber'deki eve taşınıp eski hayatımıza başlayacağız. Ne var ki bu düşünce daha bir saat önce ancak bir tımarhane kaçkınının hayali olabilirdi. İçini dolduran şaşırtıcı boşluğu gidermemişti. Ne diz çökmüş sevinç taşkınlığından ne de akıl almaz bir mucizeyle kendini gösteren Tanrı'ya coşkuyla tapınan şükrandan iz vardı. Gabriel Paris'i, evi, kültürlü insanlarla ilişkiyi, konforu, evet hatta karnının doymasını, yatağı ve temizliği bile özlemiyordu. İçinde duyabildiği tek kıpırtı giderek artan yakıcı bir yalnızlık gereksinimiydi. Ama var olmayan bir yalnızlık olmalıydı bu. İnsansız bir dünya. Hiçbir ihtiyacın, hiçbir hareketin olmadığı bir gezegen. Kozmik bir inziva yeri ve oradan sükunetle etrafını seyreden, geçmişsiz, şimdiki zamansız ve geleceksiz tek yaratık olarak kendisi. Cemaatlerin kamp kurdukları yerler birbirinden epey uzaktı. Yoğun Oluk ve Habibli oldukça yükseğe yerleşmişti. Buna karşılık Bitiyaz, Azir ve Kebusiye geriye yaslanmış dik duvarların sert çalılıklarla kaplı engebeli boşluklar bıraktığı seyrek kıyı kesimlerini seçmişlerdi. Öğretmen Oskanyan yardım bayrağını sallarken henüz her şey uykudaydı. İnsan uykusu değil, kaya ya da toprak yığını gibi cansız bir maddenin uykusuydu bu. Gemi topunun gümbürtüsüyle uykuları parçalanan yaklaşık 4000 kadın, çocuk ve ihtiyar aç geçirecekleri 4. güne gözlerini açmışlardı. Ve denizin üstünde kıpırtısız duran bir şey gördüler. Açlığın neden olduğu inanılmaz bir hayaldi bu. Bazıları bu hayali yok etmek için doğrultmaya çalıştılar. Diğerleri ise etsiz kemiklerini örten incecik derilerini yüzmüş sert kayaların üstünde yatmaya devam ettiler. Öte yanlarına bile dönmemişlerdi. Fakat birden yetişkinler arasında ağır hasta çocukların güçsüz feryatları gibi her tarafa yayılan soluk soluğa öksürüklü bir ağlama yükseldi. Artık tembel gölgeler bile ayağa fırlamışlardı. Hala en fazla güce sahip olan oğlan çocukları çıplak kayalıklara tırmandılar. Herkes denize doğru bakıyordu. Büyük kruvazör Guihen sahilden yaklaşık bir deniz mili öteye demir atmıştı. Subay ve tayfaların önünde sarsıcı bir tablo vardı. Sadaka istiyormuş gibi kendilerine uzanan çıplak, iskeleti çıkmış yüzlerce zavallıyı gördüler. Bu zavallıların bedenleri, hele de yüzleri dürbünle bakıldığında bile hayaletleri andırıyordu. Bu görüntüye bir de Ağustos böceğinin ötüşüne benzeyen ve gerçekte olduğundan çok daha uzaktan geliyor gibi duyulan çok tiz bir ses karmaşası eklenmişti. Dik duvarların aralarından insana benzeyen bu cırcır böceklerinden gittikçe daha fazlası akın ediyor, yalvararak uzanan kollar çoğalıyor. Bu işenin komutanı herhangi bir karar vermeden önce çıplak kayalıklardan iki küçük beden suya atladı. Gemiye ulaşmak için çabalayan bu iki oğlan çocuğunun güçlüğü hedeflerine yaklaşık 300 metre yaklaştıklarında artık tükenmiş görünüyordu. Ama komutanın önlem olarak gönderdiği bot çocukları kurtardı. Başka bir bot da bu tuhaf Hristiyanlar tehlikelerinin temsilcilerini gemiye getirmek için kıyıya doğru hareket etmişti. Ne var ki az sonra Tanrı tarafından gönderilen mucizenin gerçeğin yüzlerce hilesiyle zayıflayabildiği görüldü. Kayalar o kadar sarp, dalga kırılması o kadar güçlüydü ki bu işenin usta mürettebatını taşıyan bot bile yanaşamıyordu. Bu durum Aram'ın balık avı girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını mazur göstermekteydi. Terhaykazun, Altuni ve Hapet Şatakyan bota alınana kadar bir saate yakın yanaşmak için uğraşılmıştı. Aynı saatlerde Osmanlı Musa Dağı karşı meydan okuyucu topçu ateşinin tahrik ettiği Guişen, Müslüman Ovası'na 120 ağır top mermisi atmaktaydı. Gemiden açılan topçu ateşi durduktan sonra elçileri kabul eden Fırkateyn kaptanı Brisson, bedenleri eriyip bitmiş, paçavralar içindeki yüksek alınlı, kocaman gözlü üç adamı görünce dehşete düştüğünü gizlemedi. En korkunç görünen Terhaykazun'du. Sakalının yarısı yanmış, sağ yanağında da kıpkırmızı bir yanık yarası vardı. Papaz kisvesi kilise kulübesinde yandığı için omuzlarında hala ödünç aldığı o örtüyü taşıyordu. Fırkateyn komutanı adamlara elini uzattı. ''Papaz, öğretmen?'' diye sordu. Ne var ki Şatakyan soruşturmaya devam etmesine izin vermemiş, tüm gücünü toplayıp öne eğilerek, kıyıya inerken kıvrımlı yolda, sonra da botta gelirken içinden tasarlayıp durduğu konuşmaya sesini yükselterek başlamıştı. Konuşmasına ''Mon General'' sözcükleriyle girmesi isabetli olmamıştı elbette. Ama bu hatanın nedeni sadece şaşkınlık olabilirdi. Ayrıca yoğun oluklu Ermeni ilkokul öğretmeninden Fransız Deniz Kuvvetleri'nin rütbelerini iyi bilmesini kim bekleyebilirdi? Hele bu öğretmenin Sokratçı ustasının savaş bilimine en ufak ağırlık vermediği göz önüne alınırsa. Albay Brisson şarkılara özgü bu dağınık konuşmadan gerekli olanları, bu arada olmayanları da öğrendikten sonra kendisini mutlu kılmış konuşmacı böylesine yüce bir ağızdan kusursuz aksanı için birkaç övgü sözcüğünün çıkmasını ummaktaydı. Ancak Fırkateyn komutanı bakışlarını üçünün üzerinde gezdirerek Madame Bagratya'nın kızlık soyadını sordu. Hapet Şatakyan bu konuda da yardımcı olabileceği, böylece sapına kadar Fransız şahsiyetlerle yakınlığını kanıtlayabileceği için son derece memnundu. Fakat artık sözü Ter Haykazun almıştı. Öğretmeni şaşkınlığa düşüren, evet hatta canını sıkan akıcı bir Fransızca ile konuşuyordu. Bunca yıldır okulda hemen hemen hiç kullanmamıştı Fransızcasını. Öncelikle halkın aç ve güçsüz olduğuna dikkat çekip acilen yardım edilmesini istedi. Aksi halde kadın ve çocuklardan bazıları önümüzdeki saatlere sağ çıkamayacaklardı. Ter Haykazun konuşurken fenalaşan hekim Bedros neredeyse sandalyeden düşüyordu. Brisson hemen kahve ve konyak getirtip zengin bir yemek hazırlattı. Ama sadece yaşlı doktor değil, diğer ikisi de pek bir şey yiyemiyorlardı. Gemi komutanı İyaşi subayını çağırtıp eldeki tüm gıda maddelerinin botlarla hemen karaya götürülmesini emretti. Doktor, sağlık personeli ve silahlı bir birlikle karaya çıkacaktı. Brisson'un açıkladığına göre zırhlı kruvazör bağımsız bir birim değil, Anadolu kıyılarını kuzeybatı yönünde denetlemekle görevli bir İngiliz-Fransız filosunun öncüsüydü. Guişen, Kıbrıs limanı Magosa'dan dün akşam ana güçten 3 saat önce açılmıştı. Filonun başkomutanı Tuğ Amiral, savaş ve amiral gemisi Jean d'Arc'ta bulunuyordu, kararı o verecekti. Durumu bir saat önce telsizle bildirmişlerdi. Fakat elçiler korkmamalıydı. Çünkü bir Fransız Tuğ Amiral'in kötü muamele görmüş Hristiyan Ermeni halkının böylesine yürekli bir kesimini kendi kaderine terk etmeyeceği kuşkusuzdu. Ter Haykazun yanmış sakalıyla başını eğdi. ''Bir soru sormak istiyorum albay. Söylediğiniz gibi geminiz bağımsız değilse bir başkasının komutana tabiyseniz kuzeybatıya doğru gideceğinize neden bizim kıyılarımıza geldiniz?'' ''Beyler, uzun süredir sigara içmiyorsunuzdur mutlaka. Bu paketi size vermek istiyorum.'' Brisson öğretmene büyük bir sigara paketi uzattı ve sonra gri bahriyeli başını Ter Haykazun'a çevirdi. Gözleri dalmıştı. ''Sorunuz beni ilgilendiriyor Monper.'' Çünkü gerçekten de emirlere aykırı davranıp rotamızdan önemli ölçüde ayrıldım. Neden? Saat 10'da Kuzey Burnu'nu geçtik ama gece yarısından bir saat sonra Suriye sahilinde büyük bir ateş görüldüğü bildirildi. Sanki orta büyüklükte bir kent yanıyordu. Gökyüzünün büyük bölümü kıpkırmızı kesilmişti. Açık denizdeydik, en azından karadan 30 mil uzakta. Oysa duyuyorum ki sadece çalı çırpıdan yapılmış birkaç kulübe yakmışsınız. Elbette sis genellikle optik bir büyüteç etkisi yapar. Böyle şeyler olabilir. Gökyüzünün yarısı kırmızıydı gerçekten. Meraktan, herhalde meraktı, rotayı değiştirdim. Ter Haykazun sandalyesinden kalktı. Sanki çok önemli bir şey ifade edecekmiş gibi görünüyordu. Dudakları kıpırdamaktaydı. Ama birdenbire kabin duvarına doğru güvensiz birkaç adım atıp yüzünü lombar deliklerinden birine bastırdı. Fırkateyn kaptanı az önceki yaşlı doktor gibi şimdi de papazın fenalık geçirdiğini sanmıştı. Ama Ter Haykazun yüzünü döndü. Subayların yemek yediği basık salona güneş dolmuştu. Papazın yüzü gün ışığının ortasında ambardan oyulmuş gibi parlıyordu. Kötülük sadece Tanrı'nın lütfu mümkün olabilsin diye gerçekleşti. Sanki çekilen bütün acılar onun için anlamlı biçimde geride kalmışçasına ellerini hafifçe kaldırdı. Fransız bir şey anlamamıştı. Hekim Bedros'un başı masaya düşmüş uyumaktaydı. Hapet Şatakya'nın düşündüğü ise Tanrı'nın hedef alındığı sumak aleviyle başlayan ve kurtuluşla sona eren kent çukuru yangını değildi. İki saat sonra muazzam Jean d'Arc arkasında bir İngiliz ve iki Fransız kruvazörü olduğu halde ufukta görünmüştü. Büyük nakliye gemisi ise ancak öğleye doğru geldi. Mavi gri top kuleleriyle donatılmış zırhlılar geniş güzel bir sıra halinde arkalarından uzun paralel köpük çizgileri çekerek karaya yaklaşıyorlardı. Filo komutanı Fırkateyn kaptanı Brisson'a planlanan yolculuğu sadece Ermeni kaçakları kurtarmak için yarıda kesmekle kalmayacağını, Hristiyan uluslardan birinin bir parçasının 40 gün boyunca üstün bir güç karşısında kendisini savunduğu kahramanlık mücadelesinin geçtiği yerde bizzat görmek istediğini telsizle bildirmişti. Tuğgeneral Katı, evet hatta ünlü bir Katolikti. O nedenle Ermenilerin Haç dini uğruna verdikleri mücadeleden etkilenmişti. Filo örnek bir simetri içinde demir attıktan sonra ayna gibi denizin üzerinde şaşalı bir hareketlilik başladı. Boru işaretleri birbiriyle yarışıyor, zincirler, vinçler inildeyip duruyor, büyük botlar yavaş yavaş aşağıya salınıyordu. Bu arada Guişe'nin tayfaları çıplak kayalar arasında en elverişli yere bir tür çıkartma köprüsü yapmışlardı. Aram'ın balık avı için düşündüğü salda beklenmedik bir onura erişti. Dar kayaların üstünde yatan, oturan, çömelmiş duran kurtulanlar bu gösteriyi sanki kendileriyle hiç ilgili değilmiş gibi izliyorlardı. Guişe'nin şef doktoru yardımcıları ve sıhhiyecilerle birlikte hastalarla güçten düşmüş insanlarla uğraşıyordu. Daha dün yaşamın son anında bulaşıcı hastalığa yakalanmış olanlar ya da yakalandıklarından şüphe duyulanların barındırıldığı, tecrit edilmiş bir kamp oluşturduğu için Bedros Altuni'yi övmüştü. Derin derin iç geçiren Altuni çoğu iyi bakımla kurtarılabilecek olmasına rağmen bu zavallılardan birçoğunun yukarıda damlacıkta ölüme terk edildiğini açıkladı. Şef doktor yüzünü buruşturmuştu. Bulaşıcı hastalık taşıyanların gemiye alınması ağır bir sorumluluktu. Ama ne yapmalı? Bu Hristiyanları Osmanlıların intikamına terk edemezlerdi ya. İnsancıl bir adam olan şef doktor Ermeni meslektaşını uyardı. Bu mesele hakkında fazla konuşmayın. Askeri nakil gemisi neredeyse bomboştu ve iyi donatılmış revirleri de vardı. Yaşlı adama kaygılanmamasını söyleyerek göz kırptı. Sağlamlara, ne kadar sağlamlarsa, çok miktarda ekmek ve konserve dağıtılmıştı. Gemi aşçıları büyük kazanlarda patates çorbası pişirmişler, iyi yürekli Fransız tayfalarda kapkaçaklarını kamp halkına ödünç vermişlerdi. Ermeniler olup bitenleri sanki bütün bunlar gerçek değilmiş, şu an yedikleri karınlarını doyurmayacak hayali bir ekmek, hayali bir çorbaymış gibi davranıyorlardı. Ama herkes payına düşeni neredeyse hiç çiğnemeden ve tadını almadan yuttuktan sonra cemaatleri yeni bir ruh hali sardı. Gerçi hala ölecek kadar güçsüz ve cansızlardı ama buna rağmen 40 gün yarı unutulmuş bir efsane gibi çok gerilerde kalmıştı. Vücut ne zamandır unuttuğu yiyeceklere, ah binlerce köz özlenen ekmek, karşı direniyordu. Ama ruh için sanki bunun dışında bir şey yaşanmamış, sanki Tanrı'nın lütfu şeylerin doğal gelişiminden başka bir şey değilmiş gibi her şey yine doğaldı. Tuğ amiral çevresinde kalabalık karargah erkanıyla sallanan köprüye çıktı. Komutanın motorlu botunun arkasından bir sürü başka botlar geliyordu. Filo komutanını korumak için tüm gemilerden makineli tüfekli donanma piyadeleri de karaya çıkıyordu. Botlardan inen askerler kayaların üzerine doldurup büyük bir kalabalık yarattıklarından komutan Fransız üniformaları dışında merak ettiği şeyleri pek görememişti. Bir süre sonra köylülerin arasında yavaş yavaş dolaşırken direniş mücadelesinin başlangıcı ve gidişatı hakkında tam olarak bilgilendirilmeyi istedi. Ve öğretmen Şatakyan yüce bir Fransızı sözcük dağarcığının zenginliğiyle şaşırtma mutluluğuna ikinci kez ve daha büyük ölçüde ermişti. Tuğ amiral sert askeri hatlara sahip kısa boylu narin yapılı yaşlıca bir baydı. Denizcilerin çoğu gibi derisi kızıl kahverengiydi. Üst dudağının üstünde kar beyazı fırça bıyık asılıydı. Uzaktan bakıldığında yumuşak görünen gözleri çok sertti. Yaşlı adamın zarif bedeninde tam anlamıyla askeri üniforma değil, göğsünde rütbesini belli eden dar şeritlerle askeri özellik kazanmış rahat beyaz keten elbise vardı. Tuğ amiral Osmanlı Silahlı Kuvvetleri hakkında çeşitli sorular sorduktan sonra ince bambu kamışıyla kayalık duvarları işaret edip yukarıdaki savaş yerini görmek istediğini bildirdi çevresindekilere. Beylerden biri bunun için birkaç yüz metre tırmanmak gerektiğini, komutan için pek kolay olmayabileceğine dikkat çekme cesareti göstermişti. Ayrıca tırmanmaya kalkarlarsa kahvaltı için gemiye yetişemeyeceklerdi. Bu yürekli adamı yanıtlamayan Tuğ amiral yola çıkmaları için işaret verdi. Emir subayı ekselanslarından önce damlacıkta mevzilenmek üzere donanma piyadelerinin hızla yukarıya çıkmasını sağlamak zorundaydı. Düşman topraklarına yapılan bu gezi cesaret işiydi. Dağın Osmanlı birlikleri ve topçusu tarafından kuşatılmış olduğu görülüyordu. O nedenle hoş olmayan sürprizler yaşanabilirdi. Ama ekselansın inatçı karakteri karşısında yapılacak itirazların hiç şansı yoktu. En sonunda gezi esnasında kıyıdaki yerleşim yerlerine birkaç bomba fırlatarak Osmanlı'yı belli uzaklıkta tutma kararı alındı. Emir subayı ayrıca kahvaltıyla da ilgilenmek zorundaydı. Çünkü dağa tırmanma yaşlı bir denizci için epey önemliydi. Oysa amiral mahiyetindeki subaylara kalbinin, ciğerlerinin ve diğer organlarının üstünlüğünü kanıtlamak hırsıyla doluydu. Dik dağ yolunu herkesten önce uçarmışçasına çıkıyordu. Kılavuz Sato'ydu. Açlık gücünü hiç etkilememişti. En önde koşuyor, geri dönüyor, yine öne geçip yürüyordu. Küçük bir köpek gibi yolu 3 kez gidip geliyordu. Zeytunlu öksüz yaşamı boyunca böyle göz kamaştırıcı insanlar görmemişti. Üniformaları, altın rengi kordonlar ve savaş madalyalarını ihtiraslı saksağın gözleriyle yiyordu adeta. Bu arada da kuyruk yağı konservesinin son kalıntılarını eliyle sıyırmaktaydı. Tayfaların armağan ettiği konyak nedeniyle coşmuştu. Göz kamaştırıcı tanrıların önünde ifade edilemez paçavraya dönüşen eski kelebek elbisesinin içindeki kalçalarını bir o yana bir bu yana sallıyor, ara sıra kirli koyu pençelerini subaylara uzatıyor, ülkede çok alışılmış bir sözcük dökülüyordu dudaklarından. Bahşiş! Generalin mahiyetindeki baylar sık sık duruyor, çevrelerine bakarak bol ağaçlı, bol kaynaklı Musa Dağı'nın güzelliğini övüyorlardı. Birçoğu Gonzague Maris'in buraya taktığı ismi tekrarlamıştı, Riviera. Birçoğu da el değmemişliğini göz önüne alarak Musa isminin daha uygun olduğuna karar kıldı. Grubun en arkasında 2 genç deniz subayı yürüyordu. Şimdiye kadar ne tek sözcük konuşmuşlar ne de çevreyi övmüşlerdi. Biri İngiliz'i durdu, denize doğru dönmemiş, gözünü kayalıklara dikmiş dümdüz bakıyordu. Dinleyin arkadaşım, bu Ermeniler, sanki gördüklerim insan değil, sadece gözdü.